Ayrım 5. Onurlu aydın biyografileri 1. Sayfa 69. Weimar Anayasası'nın birinci maddesi. Devlet gücü halktan gelir. Nereye gider ama? Evet, nereye gider? Bir yer var elbet gittiği. Polis evden gelir. Nereye gider ama? Vesaire. Bakın, yürür bir kalabalık. Nereye doğru ama? Evet, nereye doğru? Bir yer var elbet gidilen. Döner şimdi bu kalabalık evin köşesini. Ama nereye doğru? Vesaire. Devlet gücü zınk der durur. Oralarda bir şey var. Ne görür oralarda? Oralarda bir şey var. Ve birden haykırır devlet gücü. Dağılın, hey oradakiler. Neden dağılacakmışız? Haykırır, dağılın. Kümelenmiş bir şey durur oralarda. Bu bir şey sorar. Neden? Neden sorar? Neden diye. Sen şu sorana bak hele. Elbet ateş açar devlet gücü. Ve oralarda bir şey düşer yere. Nedir oralarda böyle düşen? Neden yere düşer ki hemen? Devlet gücü bir şey görür. Bok içinde. Bir şey yatar bok içinde. Fare leşi mi yoksa bu vatan? Halk bu. Halk ama. Gerçekten halk mı bu? Gerçekten halk ya. Dünya görüşünü bilimsel temellere oturtmaya başlayan Brecht, Burjuva idealizminin yerini dehşete bıraktığı ikinci dönem dışa vurunculuğundan sayılmaya başlamıştı. Tiyatroyu politikaya yöneltme onuru özellikle Picador'undur. Bu yöneltme olmaksızın benim tiyatrom düşünülemezdi diyordu Brecht. İlk evresine ak oyunları duygusal bir temele dayanan Brecht, bu bakışla ürettiği oyunlarında sürekli bir karamsarlık içinde olmuştu. Ancak ikinci evresinde karamsar tutumuyla ortaya çıkan nihilizmi boğabilmek için Brecht'in bir disipline ve olumlu sonuçlara götürecek bir inanca gereksinimi vardı. Picator'dan etkilenen Brecht, bu çözümü politik bağlanmayla sağlayacaktı. Maddeci dünya görüşü ona, kendini denetleme disiplin ve akılcı yöntemi öğretecekti. İşte Brecht bu döneminde Marksizmle buluşuyor ve epik tiyatro yöntemini düşünmeye başlıyordu. 1929'da yazdığı Mahagoni Kenti'nin Yükselişi ve Düşüşü adlı epik operada içgüdü ve duyguyu obur kapitalist düzenin karmaşasının ve kötülüğünün kaynağı olarak görmektedir. Mahagoni'de polisin izlediği bir haydut çetesinin kaçmayı başardıktan sonra kurdukları bir zevk şehrinin hikayesi anlatılır. Arkasından gelen oyunu Brecht'in dünya çapında tanınmasını sağlayan Üç Kuruşluk Operada. Üç Kuruşluk Operada adlı oyun filme iki defa alınmış ancak Brecht bu iki filmi de beğenmeyerek Beş Paralık Opera adlı romanı yazarak bastırmıştır. Brecht burada Boerlerin savaşı sırasında, Victoria'nın hükümdarlığı zamanında, Londralı aşağı tabakanın çarpıcı, sancılı bir resmini çizer. Kuşkuculuğu geliştiren yazar, bilimsel düşüncenin temelinde, dondurulan düşünceye eleştirelliğini yönetir. Oyundaki Mac adlı karakter, insan neyle yaşar sorusunu şöyle yanıtlamaktadır. Başkalarının üstünden geçinir, öğüterek, terleyerek, yenerek, döverek, aldatarak ve başkalarını yiyerek yaşar. İyice görüyorum artık düzeni. Orada bir avuç insan oturuyor yukarıda. Aşağıda da birçok kişi. Ve bağırıyor yukarıdakiler aşağıya. Çıkın, buraya gelin ki hepimiz olalım yukarıda. Ama iyice gözlediğinde görüyorsun neyin saklı olduğunu yukarıdakilerle aşağıdakiler arasında. Bir yol gibi gözüküyor ilk bakışta. Yol değil ama bir tahta bu. Ve şimdi görüyorsun açıkça. Bu bir tahterevalli tahtası. Bütün düzen bir tahterevalli aslında. İki ucu birbirine bağımlı. Yukarıdakiler durabiliyorlar orada. Sırf ötekiler oturduğundan aşağıda. Ve ancak aşağıdakiler aşağıda oturduğu sürece kalabilecekler orada. Yukarıda olamazlar çünkü. Ötekiler yerlerini bırakıp çıksalar yukarı. Bu yüzden isterler ki aşağıdakiler sonsuza dek hep orada kalsınlar, çıkmasınlar yukarı. Bir de aşağıda hep daha çok insan olmalı ki yukarıdakilerden. Yoksa durmaz tahterevalli. Tahterevalli. Evet, bütün düzen bir tahterevalli. 1930'da yazdığı Kuralla Kural Dışında Hamal, onu döven, ezen ve sonra da susayan tüccara matarasını çıkartıp su vermek ister. Nefret edildiğinin bilincinde olan tüccar, hamalın matarasını taş gibi görür ve hamalın ona büyük bir taşla saldırdığını sanarak tabancasıyla onu öldürür. Yargıç mahkemede nefret ettiği birine su vermenin akıl dışı oluşunu kabul ederek tüccarı beraat ettirir. Öyleyse hamalın yaptığı hareket ne kadar insancıl olursa olsun duygularıyla hareket ettiği için ölümü hak etmiştir. İyi ile kötü arasında bulunan insanoğlunun ikinciliğini kabul eden Adam Adamdır oyunundan sonra bu oyun toplumun ahlaksızlığını, bozulmuşluğunu ortaya koyar. Küçük Burjuva'nın Yedi Günah adını verdiği bale kantatındaki Arina adlı karakter, dans eden, içgüdüsel ve duygusal olmasının yanı sıra şarkı söyleyen, akılcı ve pratik olarak iki yönlü bir tiptir. Bu karakter doğduğu kenti terk eder ve para kazanmaya başlar. Bu arada duygusal bir yolda aşık olur. Ancak tüm duygularına gem vurarak kazandığı para ile memleketine geri döner. Bu oyunda irdelenen şey ticarete dayalı bir düzende içgüdünün yerini mantığa bırakmasıdır. Brecht'in bu dönemleri kapitalizmde yaşayan insanın iki yönlü karakterine vurgu yapar. Kendi emeğine yabancılaşan insanın kaçınılmaz sonudur kendisine yabancılaşması. Toplumsal pratiği inceleyen Brecht, gelmekte olan felaketin kaçınılmazlığını görmüştür. Çünkü 1930'lar Almanya'sının işsizliğin, yoksulluğun iyice tırmandığı bir dönemdedir. 1931 Mayıs'ında Ünürey Bank'ın iflasıyla artına patlamış ve bankalar geçici olarak kapatılmıştır. Böyle bir dönemde adil düzen sloganıyla çıkan Nazi Partisi, 1932 seçimlerinde 14 milyon oy toplayarak 235 sandalye ile meclise girmiş ve 1933 yılında yaşlı başkan Hindenburg, kahverengi gömlekli serüvenci Hitler'e iktidarı kendi elleriyle teslim etmiştir. Dünyayı sarsacak katliamlara imza atacak olan Nazi Partisi'nin kara listesine alınan birçok insan gibi Brecht de kara listeye alınmıştır. Brecht bunun üstüne Danimarka'ya gider. Şükrederiz Tanrı'ya şimdi hepimiz gönderdiği için bize Hitler'i. Almanya'nın güzel topraklarından temizleyip atması için çöpleri. Eski yolları bıraktık. Yeni badanamız tertemiz. Onun için bize böyle birini gönderen Tanrı'ya şükrederiz. Ev çok eskimişti. Soğuk giriyordu içeri. Yapmak zorundaydık artık yeni baştan bir ev. Ev çöker sanıyorduk. Besbelliydi çürüdüğü. Ama Hitler bir güzel boyadı onu. İşte yine ayaktadır evimiz. Her yerde kol gezerdi açlık. Ekmek kalmamıştı mutfakta. Giyecek bir şeyimiz de yoktu önderimizi ilk gördüğümüzde. Eğer bugün daha bulan olsaydık, eğer daha aç olsaydık bugün, kalabalık malabalık demez, tümümüzü tek saman demetiyle doyururdu. Yoksul kalır yoksul olan, zenginlerindir artık ekmek. Allah rızası için bize yeni bir badana gerek. Yoksa yoksul insan, sırf aç olduğundan, saldırır biz zenginlere ve tıknır doyuncaya dek. Ama gelince Hitler'imiz, süsleyecek bizi yeniden. Ona tapan herkes, zenginse zengin kalacak, yoksulsa yoksul. Hem koyacak sınıfları yerli yerinde, hem sınıf düşmanlığı olmayacak. Yağmuru yağdıracak ama ıslanmayacak hiç kimse. Turşuyu tatlı yapacak, şekeri ekşi. Yeni bir duvar örecek betondaki çatlaklardan. Boyayacak pisliğin, yozluğun üstünü. Olana dek yepyeni. Bu yüzden şükrediyoruz Tanrımıza. Bize gönderdi diye Hitler'i. Sürgündeyken yazdığı Yuvarlak Kafalarla Sivri Kafalar adlı oyununda Hitler'in tayfasını ve iktidara gelişini anlatır. 1934'te yazılan bu oyun, basımının örnekleri az olduğu için bulunması çok zordur. Oyunda İber yani Hitler dinsiz imansız bir serüvencidir. Kral naibi Missena yani Hindenburg onu önemli bir devlet görevine çağırır. Görevi emekçi devrimini kötürümleştirmektir. İber mevkini sağlamlaştırmak için bir ırk kuramı ortaya atar. Halkı yuvarlak ve sivri kafalı olmak üzere ikiye ayırır. Gel gelelim bunlardan birinin geçici mutluluğu ve öbürünün mutsuzluğu uğruna. Orakçılar takımı İber'in tayfasını alt ederek Arturo Udi'nin yükselişini ise adını geçen Arturo Udi adlı karakter Hitler'den başkası değildir. Brecht, Reichstag yangınından başlayarak şansörle Dolfus'un öldürülmesine ve Avusturya'nın işgaline kadar Hitler'in yükseliş dönemini Chicago'da bir haydut çetesinin çevresinde geçirir. Arkadan gelen Schiebeck, özel, garip bir kahraman değil, bütün göklerin altında ve bütün enlemlerde rastlanan bir insan tipidir. Bu oyunda Brecht sorar, acaba Hitler'in orduları kendi memleketini işgal etseydi, Schiebeck ne yapardı? Üçüncü Reich'in korku ve düşkünlüğü birkaç portreyle Nazi kargaşası altında ezilen bütün Almanya'nın dramını verir. Hiç kimse kurtulamaz, herkes Nazi damgası yemek ve onun iradesine baş eğmek zorundadır. Brecht bir yandan çalışmalarını sürdürürken sürgün yıllarında birçok ülkeye gitmek zorunda kalır. Çekoslovakya, Avusturya, İsviçre, Fransa, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Sovyetler Birliği'nde bulunur. Finlandiya'dan Amerika'ya göç eder. Amerika'da kaldığı süre içinde Amerika'da tanınsa da oyunları pek fazla ilgi görmez. Oyunları idealist tiyatronun klasik yöntemiyle yorumlandığı için pek anlaşılmaz. Danimarka'dayken yazdığı ama ilk kez Amerika'da sergilenen Galilei yani Galile'nin Yaşamı adlı oyun, Galile'nin bilimsel bakışı ile siyasi vurdumduymazlığın ortaya çıkardığı karşıtlığı inceler. Oyunun diğer bir yanı ise, egemenlerin bilimsel çalışmalara duyduğu ihtiyaçla, iktidarlarını tehlikeye sokan bu araştırmalara duyulan düşmanlığın karşıtlığını ortaya koyar. Kahramanları olmayan ülke mutsuzdur sözlerine, Galile'nin cevabı, kahramanlara gerek duyan ülke mutsuzdur olur. Biliriz nedir bizi hasta eden. Söylenir ki bizi, senin iyileştireceğin hastalandığımız zaman. Diyorlar ki sen tam 10 yılda öğrenmişsin hastaları iyi etmesini. Halkın parasıyla yapılan güzel okullarda. Dünyanın parasını dökmüşsün olmak için bilgi sahibi. Senin elinde öyleyse iyileştirmek bizi. Ne dersin, elinde mi? Seni gelince görmeye çıkartıyorlar üstümüzdekileri. Zor değil hastalığımızın nedenini anlamak. Şöyle bir bak üstümüze başımıza. O saat öğrenirsin her şeyi. Çünkü elbisemizi yıpratan neyse, odur vücutlarımızı da yıpratan. Rutubetten diyorsun, vücudumuzdaki ağrı. Duvarlarımızdaki leke de ondan. Söyle öyleyse bize, rutubet neden? Ezdi bitirdi bizi. Çok çalışmak, az yemek. Sense öğüt verirsin. Dersin, kanlı canlı olun. Suda büyüyen kamışa demeye benzer bu. Çık başka yerde yaşa. Ne kadar vakit ayırırsın bizim için? Baksana, evinde bir halın var. En azından 5.000 muayene eder. Haklı çıkarmak için kendini. Bunda benim suçum yok, diyeceksin ister istemez. Bizim evin duvarındaki ıslak lekeye git sor. O da bundan başka bir şey demez. Galile'nin birbirini izleyen uzlaşmaları, bilim ve gerçek adına doğrulanır. Sezua'nın iyi insan adlı oyunda ise, tanrılarla uyuşarak biraz iyilik yapmak için birçok kötülük yapar. Demek ki insan aynı zamanda hem kendisi hem de başkaları için iyi olamaz. Hem kendine hem de başkalarına yardım edemez. Aslında Brecht bu oyunda bu davranışın tümüyle iyi olamayacağını gösterir. Brecht bu çatışmaya hiçbir çözüm getirmez. Ancak tanrıların bilmezlikten geldikleri, hatta yasallaştırmaya gittikleri uzlaşmayı öne sürer. Çünkü her şeyden önce burada görünüşlerin saygıyla karşılanması ve örnek alınacak sözün doğrulanması önemlidir. Söylenen söz ise dünyayı kurtarmaya bir tek insan yeter sözü olacaktır. Azize Johanna adlı oyun, Brecht'in bugüne kadar hiç sahnelenmeyen bir oyunudur. Bu oyunda Brecht, Schüle'nin yüzyıl savaşları sırasında odun yığınları üstünde yığılan kahramanı, bir genç kızın yansılamasını çıkarmıştır. Genç kız, 1929 bunalım döneminin Chicago'sunda Kurtuluş Ordusu'nun bir havarisi. Halkın yoksulluğunun itkisiyle bir devrimci kışkırtıcı olur. İşçi sınıfının mezbalarında olduğu kadar kapitalin borsalarında da savaşır. Devrim uğruna kavga alanında can verir. Ne olursa olsun baş kaldıran vicdanının buyruklarına sonuna kadar bağlı kalır. Brecht'in daha önce mahkum ettiği saplan yoldaşın ideal bir portresidir bu. Brecht'in 1930'larda Günter Weizenbohl'e işbirliği ederek meydana getirdiği Ana adlı oyun ise Maxim Gorki'nin romanı ile Sovyet devrinin hikayelerinden oluşur. Görüldüğü üzere Brecht, devrim olayından birçok kez yararlanmış, onu dramın merkezine yerleştirmiştir. Önlemde Çin devrimini, anada Sovyet devrimini işlemesi gibi. Cerrara'nın silahlarında ise İspanyol devrimini işler. Franco'nun zorbalığına karşı kendini savunan halkın görüntülerine yer verir. Ruth Berlau, Cerrara'nın silahları için mantıklı, yöntemli ve diyalektik bir biçimde oluştuğunu belirtiyor. Sahnede her şeyin, bir kabın damla damla dolması gibi geliştiğini, kap dolunca ise oyunun sona erdiğini söylüyordu. Brecht, Kafkas Tebeşir Dairesi adlı oyununda biraz kendiyle çatışır. Oyundaki karakter sanki kendi portresidir. Karmaşık olan bu tipoloji, sıkılgan, saldırgan, zeki ve saf, esprili ve ciddi, alçak gönüllü ve kendini beğenmiş, içten ve uzak bir karakterdir. Oyun duygu ve aklın, yani sağduyunun savaş alanı gibidir. Sonunda sağduyu kazanır. Onun içinde oyundaki karakter doğruya yönelik bir insandır. Yapmak istedikleri şeyler, tasarladıkları, hep sezgi ve sağduyusu ile suya düşmektedir. Tıpkı Brecht'in akılcı bir yolda yapmak istediklerinin onun şiirsel yeteneğiyle çatışması gibi. Sonuçta duygu ve imgelem, iyi düşünmenin, sağduyu ve halk bilgeliği ise güzel söylev çekmenin yerini tutar. İyilik neye yarar? Öldürülse iyiler çarçabuk ya da iyilik görenler. Özgürlük neye yarar? Yaşarsa bir arada özgürlerle tutsaklar. Akılsız olmak madem ekmek sağlar herkese, akıl neye yarar? İyi insan olacağınıza, öyle bir yere götürün ki dünyayı, iyilik beklenmesin. Özgür insan olacağınıza, öyle bir yere götürün ki dünyayı, kavuşsun özgürlüğe herkes. özgürlük sevgisi geçersiz olsun. Akıllı insan olacağınıza, öyle bir yere götürün ki dünyayı, akılsızlık zararlı olsun. Brecht ancak 1948'de dönebilir memleketini. Batı Almanya'nın kabul etmediği yazar, sonra Avusturya ve Çekoslovakya üzerinden Doğu Berlin'e gelir. 1949'da eşi Helena Weigel'le birlikte tiyatrosunu kurar. Berliner Ensemble, yani Berlin kolektifi, artık kendi oyunlarının pratiğini, kendi yorumuyla hayata geçirebileceği bir tiyatrodur. Yazdığı Cesaret Ana ile Çocukları adlı oyunda Brecht, bir yandan toplumsal çerçeveyi taşlarken, diğer yandan insan karakterinin derinlerine giden duygularını işlemiştir. Bir yanda yozlaşan toplum düzeninin kötülüğünü gösterirken, diğer yanda acı çeken bir ana figürü yaratır. Böylece akılcı yanıyla bilinçli bir toplum taşlamasına yönelirken, duygusal yanıyla da büyük bir trajik figür yaratmıştır. Ardından gelen oyunu, Lucullus davası, Demokratik Alman Cumhuriyeti yönetimi tarafından, oyunun bitiminden önce, salon terk edilerek beğenilmemiştir. Bay Puntula ile Uşağı Matti'de ise, Puntula ağa ayıkken akılcı, ferman dinlemez bir patron, sarhoşken duygusal ve sevecen bir kişidir. Puntula ağa genel olarak yanlışın yanında kötü bir adamdır. Ama akılcı yanını, içkiyle yitirince kötülük yapan yanını da yok eder. Ticarete dayalı bir düzeni yansıtan tüm bu oyunlarda akıl, insanın olumsuz yanına eşittir. Hey, Amerika ile konuşmak istiyoruz. Atlantik Okyanusu'nun ötesindeki, Amerika'nın büyük kentleriyle. Hey, düşündük ne dille konuşmamız gerekti, mutlaka anlayabilmeleri için bizi. Ama işte topladık türkücülerimizi bir araya. Hem burada, hem Amerika'da. Hem dünyanın dört yanında, herkesin anladığı türkücülerimizi. Hey, sesini dinleyin türkücülerimizin, kara yıldızlarımızın. Hey, bakın, bizim için türkü söyleyen Lam. Hey, türkücülerimiz bunlar, kara yıldızlarımız bunlar bizim. Tatlı türküler söylemezler ama çalışırken söylerler. Söylerler ışığınızı yaparken, giysilerinizi yaparken, gazetelerinizi yaparken ve su borularınızı ve demir yollarınızı ve lambalarınızı ve ocaklarınızı ve plaklarınızı yaparken söylerler. Hey, şimdi hepiniz buradasınız madem. Söyleyin bir kez daha o küçük türkünüzü Atlantik'in ötesine. Herkesin anladığı dilinizle. Ak ağaçlar arasında esen rüzgar değil bu oğlum. Bir türkü de değil yapayalnız aya söylenen. Vahşi kükreyiştir bu günlük emeğimizin. Hem lanetleriz biz onu, hem bir nimet sayarız. Çünkü kentlerimizin sesidir o. Çünkü en sevdiğimiz türküdür o. Çünkü hepimizin anladığı dildir o. Çünkü olacaktır. Çok geçmeden o, dünyanın ana dili. Gençlik dönemi olan ilk evresinde duyguyu mutlaklaştıran Brecht, gelişme dönemi olan ikinci evresinde akılcılığa vurgu yapmış ama olgunluk çağı olan üçüncü evresinde ise duygusallık çoğu kez yıkıma götürdüğü halde temelde insanın iyi yanına yansıtır. Diğer yanda akılcı tutum bir insanı kötü yapabildiği halde bozuk düzende toplum içinde ayakta kalabilmesinin bir koşuludur. Yazar doğru bir düzenin gelmesiyle bu akıl-duygu çatışmasının yok edilebileceğine ve her ikisinin de dengeli bir yolda birbirini destekleyeceğine inanır. Brecht'in toplumsal başkaldırısı dışa dönük, yani nesnel, aktif, yenileyici ve gerçekçidir. Ama onun varlığına karşı olan başkaldırısı içe dönük, yani öznel, pasif, çaresiz ve hatta romantiktir. İşte bu ikili durumun başkaldırısı ile Brecht'in oyunlarının diyalektiği de anlaşılabilir. Bu çatışma yaşamı boyunca sürmüştür. O bu çatışma içinde bireyci değildir. Daha doğrusu o, bu düzen içinde bireyin gerçek olamayacağını, yine bu düzen içinde ahlaksal deneyin şarlatanlıktan başka bir şey olmadığına inanır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, daha önce onda uyanmış olan burjuvaya ve kurulu düzene olan karşı duygusu, onu içinde yaşadığı düzeni sert bir biçimde eleştirme yoluna götürmüştür. Bazı oyunlarında kapitalist sistemi bir randevu evine benzetmiştir. Çünkü sevgi bile ticaretin kurallarına bağlıdır. Böyle yozlaşmış bir kentte en büyük suç parasızlıktır. 5. ayrımın sonu, sayfa 80.